Ayrım 4.
İki dizi arasında gerdiği çilenin ipliğini bir ucundan çekip yumak haline getiriyor. Yanına oturup şişleri merakla izleyen torununu ise bu işe heveslendirmiyordu. Solak kişinin örgü örmesinin kolay olmadığını bilen nene, öğrenme isteğinin torundan gelmesini bekledi. Gün geldi, onu kucağına alıp eline şişleri verdi. Nene, minik parmakları yönlendirdiği sürece sağ elindeki şişle kıvırdığı ilmeği sol elindeki şişin üstüne aktarabiliyordu Rana. Tek başına giriştiği denemede sağ eli tutuluyor, sol elle deniyorsa da soldan sağa ilerleyen örgünün ilmekleri kör düğüm oluyordu. Yenilgiyi hazmedemeyen mağrur kız günler boyu sağ elini denedi, olmadı, sol eliyle örmeye kalktı, Arap saçı gibi bir yumak çıktı ortaya. Sonunda kendi yapamadığını bebeklerine yaptırdı. Her birinin sağ eline kartordan birer sopa tutuşturup onları dövüştürmekle avuttu kendini. Yeni yerleşenlerle koca bir mahalleye dönüşen Sultantepe, aynı Koska gibi kız oğlan demeden sokağa salınan çocuklarla doldu. Üç gözlü, tek katlı bir binadan ibaret Sübyan Mektebi ihtiyacı karşılayamaz olmuştu. Mektebin hocası, her biri bir diyardan gelmiş, sövüp sayan, itişip kakışan bu haylaz ordusuna terbiye, töre, öğretebilmek sevdasında bir hayaliyle anlaşıp her cuma ikindiden sonra dershaneyi Karagözle Hacivat'ın binbir şaklabanlıkla anlatacakları adab-ı muaşeret oyununa hasretmişti. Yengesinin izniyle Selahattin Efendi bir cuma günü yeğenini alıp gösteriye götürdü. Dershanenin içinde analı anasız, dadılı dadısız, çekingen birkaç kızla tepişen bir sürü oğlan, kandil ile aydınlanmış beyaz bir perdenin içinde gazel okuyan, iki eli çenesinde sivri sakallı bir adamın belirmesiyle suspus olup dikkat kesildiler. Gazel okuyan adamın karşısına başında sarığa benzeyen bir külah, bir eli çenesinde, bir eli boşta ikinci bir adam dikilip, "Gecenin bu saatinde zırlamak ne güne, alemi uyandırdın Hacivat," diyerek boştaki eliyle perdenin arkasından çıkardığı bir Arap bebeği gösterince, "Aa, didi bak, bacı, bacı," diye heyecanlanıp bağıran Rana'yı amcası zor susturdu. Densizlik yapan Tiryaki, Beberuhi, Arnavut, Laz, Kürt, İbiş, Zenne, iki eli çenesinde Hacivat'tan kurnazlık, bir eli boşta Karagöz'den nasihat. Nasihatten anlamayan da sopa yiyip gittiler. Bu hoyrat Karagöz'ü pek sevmişti. Neden sevdiğini de yıllar sonra anlayacaktır Rana. Haşim Bey'in her akşam getirdiği Karagöz gazetesi kızının elinden düşmez oldu. Her yeni nüshada bir eli çenesinde sille tokat iş beceren bu garip adamın resimlerine bakıp ilk önceleri "Beyba, bu ne yapıyor?" dediğinde babası Karagöz'ün ne yaptığını anlatıyordu. Ancak bir iki gün sonra "Beyba, bu ne diyor?" diye sorduğunda "Ne dediği bak burada yazılı. Okuma yazma öğrenmenin zamanı geldi kızım. Gel istersen bugün başlayalım," deyip kızına o gün Elif Bağ'ın Elif'ini ertesi akşam Bağ'sını öğretmeye başladı Haşim Bey. Kalemi sağ eline tutuşturup Elif'i çizmesini isteyince Beyba'sının sevgili kızı bir gayret, yamuk da olsa çizdi iyi kötü bir Elif. İş sini veya kafı çizmeye gelince kalem sağ elden sola geçmek mecburiyetinde kaldı. Üstelemedi Haşim Bey, minicik beyninde saklı cin gibi zekasıyla Elif Bağ'ı yazmasını değilse de okumasını bir ayda söküp attı Rana'cık. Karagöz'ün ağzından çıkanı öğrenme hevesinde satırları hecelemeye başladı, hecelerden kelimeyi çıkarıp okudu. Ama harfleri birbirine ekleyip sol eliyle yazmaya gelince iş zorlaştı. Babasının sağ eliyle kalem kullanışına bakıp sol eliyle aynı şeyi yapmaya kalktığında yazmak istediğini kendi de heceleyemez oldu. Sağını solunu epey denediyse de sonunda Karagöz'ü anlamak için yazmayı değil okumayı öğrenmenin yeterli olduğu kanısına varıp kalemi kağıdı bir kenara bıraktı. Sultan Abdülhamid'in gidişiyle sansür kalkmış, gazeteler en ücra köşelerden aldıkları havadisleri anında bildiriyor, her olay için kendi görüşlerini de eklemekten geri kalmıyorlardı. 6 ayda bir ilan edilen sıkı yönetimle asayiş nispeten düzelmiş görünse de sınır eyaletlerinden gelen nahoş haberler tedirginliği huy edinmiş İstanbulluya rahat bir nefes alacak vakit bırakmıyordu. Rumeli'de Yunan, Bulgar, Sırp, Makedon ayaklanmalarına Arnavutlar'da katılmış, Sultan Reşad'ın yaz başındaki 2 haftalık Üsküp, Priştine, Manastır ziyareti Müslüman Arnavutları biraz olsun yatıştırmışsa da geri kalan 4 millet bir araya gelip Osmanlı'ya karşı tek cephe kurmanın yollarını arıyordu. Bağımsızlık hevesi Yemen'de Zeydileri, Suriye'de Dürzileri de ayağa kaldırmıştı. Daha 3 yıl öncesine kadar sansürden ötürü uzakta olan uzakta kalıyordu. Şimdi ise gazeteler sayesinde Fizan'daki bir olay İstanbullunun derdine dert katıyordu. Sürgün yeri Fizan'ın, daha doğrusu Trablusgarp'ın İtalyanlar tarafından işgal edildiği haberi gazetelerde günün konusu oldu. Fransız, İngiliz, Rus derken bu kez de İtalyanlar. Göründüğü kadarıyla yakında Rumeli'den Yemen'e, Yemen'den Trablusgarp'a dünyanın bir ucundan öbür ucuna gidip savaşmak gerekecek, savaşmak için de seferberlik ilan edilecekti mecburi. Donanmadan yoksun Osmanlı, Trablus'a Mısır'dan asker yollayıp elden geldiği kadar İtalyan istilasını önlemeye çalışıyordu. Kıtlık yokluk içinde önleyebildi de 1 sene boyunca. 3. İsyanlar, savaşlar, tedişler, Avrupalı'nın hasta adam diye nitelediği Osmanlı'yı tarihin sayfalarına gömmek istediğine inanmıştı Selahattin Efendi. Onun ne Abdülhamit uğruna ne de milliyetçi olmalarına rağmen siyasette, yönetimde, acemi kovdukları sultan kadar despotluğa yatkın iddiaçılar uğruna yad ellerde canını feda etmeye niyetli olmadığını, kaçak gezse de askere gitmeyeceğini biliyordu Haşim Bey. Hani Franklerin Napolyon'u gibi bir kurtarıcı çıksa peşine düşerdi gözünü dahi kırpmadan. Behar Efendi'nin 200'lüğünün meselesi geliverdi aklına. Çiftlik sahiplerine tanınan böylesi bir muafiyet var mıydı? 200 yıl öncesi evlenip meslek veya toprak sahibi olan Yeniçerilerin dayatmasıyla ilgili bir şeyler okumuştu Haşim Bey. 200 yıl sonra halen geçerli miydi böyle bir teamül? Kanuni'den sonra fetvalarla yönetilen koca imparatorluğun içte dışta bin bir çeşit derdiyle uğraşan devlet, sefer zamanı levazım ambarlarını dolduracak üretici sınıfını esirgeme yoluna mı gitmişti? Kütüphanesinde işe yarar bir cilde rastlamadı, duyulur da muafiyet varsa iptal edilir korkusuyla fazla da sorup soruşturmadı. Keseye uygun satılık böyle bir çiftlik bulunduğunda almaya karar verdi, bir kuzu veya bir teneke peynir çok iş görürdü vakti geldiğinde. Askere alınma korkusuyla çoğu Rum, Ermeni, hatta bazı Musevi kökenli Osmanlı vatandaşı varını yoğunu satıp yurt dışına göçmeye başlamıştı. Arada bir hali hatır sormak için Bedros ve Levan ustaların evine uğrayan Raşit Efendi, Fransa'ya yerleşmeye kararlı bir Ermeni dostlarının Çengelköy'ün içlerinde bulunan çiftliğini satmak istediğini öğrendi. İçinde çiftlik evi, ahırı ağılı bir çift öküzü, 3 ineği, 5-10 adet kuzusu, bostan kuyusu, bağı meyve ağaçları bulunan 150 dönümü aşkın bir yer için istenen bedel keseye de uygundu. Selahattin Efendi'nin oraya yerleşmeye hevesli olduğunu anlayan Haşim Bey, Nibabe Hanım'ın da rızasıyla elindeki mevcuda bankadan edindiği az bir krediyi de ekleyerek çiftliği satın aldı. Hıdrellez'e bir hafta kala alım satım muameleleri tamamlanmış, bastığı yerde gül biten Hızır Aleyhisselam'ın bir bayramını çiftlikte şenlendirmeye karar vermişti aile. 2 geceyi orada geçirmek için 3 gün öncesinden bir faaliyettir başladı konakta. Yufkalar açıldı, dolmalar dolduruldu, bulgur pirinç torbalandı, şilte yorgan denklendi, nene hanımların her birinden içinden geçeni manzum bir şekilde ifade etmesini istedi. Katiplik görevini üstlenen Raşit Efendi söylenenleri teker teker kağıt parçalarına kaydettikten sonra parçaları katlayıp yanı başında duran küçük boş bir küpün içine doldurmaya koyuldu. 3. günün sabahı Libabe Hanım'ın takvim yapraklarından kestiği 2'şer satırlık manzumecikler de eklenip küpün ağzı kapandı. 2 adet fanus, 1 lenger kaşkaval, birkaç kavanoz peynir, yağ, 1 sepet lop yumurta, 1 tencere dolusu köfte, 2 tepsi börek, 1 tepsi kadayıf, 1 çuval ekmek, kapkacak, çay, şeker, kahve paketleriyle birlikte çiftliğin eski sahibinden devralınmış Talika denen arabaya yüklendi. Yüklerin arasında dedeye göre bir kovuk hazırlandı. Geri kalan kısma kadınlar, kızlar, çocuklar iyi kötü sığıştı. Selahattin Efendi'nin yanına Raşit Efendi'yi eline de dizginleri almasıyla kadınaya benzeyen iri at arabaya asıldı. İşe gitmek mecburiyetinde olan Haşim Bey, evin selameti bakımından Hacı'a, dairesinde kapalı Huri Hanım'a bakmakla görevli, az buçuk gücenik bacıdan başka kimseye kalmadı konakta. Keseklerle, çukurlarla dolu, taşlı tozlu bir yoldan öğleye doğru varabildiler tepelerin ardındaki çiftliğe. Başında saçlarını ancak örten işlemeli bir poşu, ayağında şalvar, arkasından gelen 8-9 yaşlarında bir çocuğa "Garbis, hadi git babanı çağır da gel" diyerek oğlanı gönderen, hoş geldinizle gelenleri karşılayan bir kadın yaklaştı. Dede ile nenenin elini öptükten sonra tek katlı kâgir binanın kapısını perdelerini açtı. Terk edilmiş bir eve gireceğini zanneden Libabe Hanım, ortalığın aydınlanmasıyla salon kadar geniş odada tozu yeni alınmış dolapları, iskemleleri, bir masa üzerindeki iki kavanoz reçeli gördüğünde kefere diye adlandırılan insanların Müslüman cemaatinde olduğu gibi dehşet, vahşet yolunu seçmiş birkaçı dışında insaniyet kavramından yoksun olmadıklarına bir kez daha şahit oldu. "Adın ne kızım?" diye soran neneye, "Ben Bercuhi, kocam Kevork, oğlum Garbis. Ardeşes efendi gitmeden evvel siz gelene kadar hayvanlara bakmamızı istedi. İsterseniz gideriz, isterseniz kalırız. Gönlünüz nasıl bilirse hanım," diyerek atın bacakları arasına yönelen Baki'yi tutup kucağına aldı. Torbalar, tepsiler, sepetler nevale mutfağa taşındı. Baharla birlikte haşere uyanmıştı. Yere yatak serilmemesini önerdi Bercuhi. Kevork Efendi'nin evinden getirip çardak altına yerleştirdiği iki kerevet dedeyle oğluna ayrıldı. Şilte serili boş arabada ise hanımlar kalacaktı. Akşam yemeği zamanı içi kağıt parçacıklarıyla dolu küçük küp az ilerideki gül ağacının dibine kondu. Anası babası hayvanları beslemek veya sağmak bahanesiyle ortadan yok olan Garbis'i Libabe Hanım yanına çağırdı. Utancından geri geri duran oğlancağızı köfte, börek, kadayıfla beslemeyi Rana iş edindi. Gecenin gelip fanusların yanmasıyla karanlıkta belirip rahat uykular dileyen Kevork Efendi, Raşit Efendi'yi evine yatıya götürdü. Sabah çok erken öttü horoz. Tavuklar gıdakladı, sığırlar böğürdü, herkesten önce uyandı Rana. Kıvrılmış uyuyanların üstünden seyirtti, arabadan aşağı kaydı, kiraz ağacının dibine oturup etrafı seyredaldı. Çardağın altında namaza durmuş dedesi, tepelerin ardından yükselen güneş, hafif bir çiğ bulutuyla kaplı çayıra çıkan kuzular, çiçeklerle donanmış meyve ağaçları, yapraklar üzerinde parıldayan şebnem, onu bir an olsun alışılageldiği alemin dışına taşıdı. İçinde hırstan, isyandan arınmış bir ferahlık, ilk defa duyduğu böylesi bir hissi yaşamasıyla o anı tutmak, anlamak, anlatmak, yanına gelen nenesine, "Nenem bak ne kadar güzel nene," demekle yetindi. Yalan yanındaki tulumbada eller yüzler yıkandı, çayın suyu kaynadı, Garbis bir elinde sepet, öbür elinde güğüm, sütle kaymak getirdi. Raşit Efendi gece Hızır Aleyhisselam'ın ziyaret ettiği küpü gül ağacının altından alıp geldi. "Neyse halin çıksın falan, Bismillah," deyip elini küpe daldırdı. Kimin niyetine diye sordukta hep bir ağızdan nenenin ismi yükseldi. Raşit Efendi'nin küpten çıkardığı katlanmış kağıt parçasındaki "Gençsin, güzelsin, Allah gönlüne göre yiğit bir delikanlı versin" üçlemesini okumasıyla ortalığı bir kahkahadır sardı. Gülmekten gözlerinden yaşlar akan nenenin "Ayol neden çok gördünüz?" demesi üzerine de kahkahalar arş-ı alaya vardı. Israra rağmen Raşit Efendi küçük küpü devretti. Rana'nın küpten çektiği parçacıklarda dedeye sağlık, kızlardan kimine koca, kimine para, anasına çoluk çocuk, kendine "Hislisin, akıllısın, ipin ucu kaçmasın" diye garip bir ibare çıktı. Yemeği içmeyi unutan Rana, elinde bir somun ekmek, bütün gün Garbis'in peşinde o dere, senin bu tepe, benim durup dinlenmek bilmedi. Ahırda devrik gözlerle ona bakan ineklere yanaşmaktan çekindi. Uzaktan bir iki lokma salladıysa da pek aldıran olmadı. Yanına yaklaşan sıpayı uzattı bir dilim. Bu şirin yaratık yanından ayrılmaz oldu. Çayırda gelincikler, papatyalar topladı. Sarılı kırmızılı çelenkler yapıp kuzuların boynuna doladı. Dallardan kiraz, folluklardan yumurta toplayıp Gabris'le birlikte eve döndüklerinde "Kızım nerede kaldın?" diye istemeden ağzına bir demet gelincik verip yanaklarından öptü. "Nerede mi? Nasıl dese?" bilemedi. Saatlerin ötesinde ömre bedel bir zamanda, şebnemlerin ortasında, saadet dolu bir mekanda kalmıştı. Çok değil bir yaz geçti aradan. Korularda dökülen yapraklar dökülecek kanın habercisi oldular. Balkanlar tam karıştı. Seferberlik demeden harp, harp demeden hizmet başladı. Savaş ilanının üzerinden 3 gün geçmeden Sırplar Priştine'yi, Yunanlılar Bozcaada'yı istila etmişlerdi bile. Selanik'te sürgün Sabık Sultan Hamid'in düşman eline geçmesini her bakımdan sakıncalı bulan Erkan, onu bir Alman gemisiyle İstanbul'a getirtip Beylerbeyi Sarayı'na kapadı. Emniyet bakımından güzelim mesire yeri Göksu jandarma birlikleriyle doldu. Üsküdar'dan kalkan vapurlar Kandilli'den önce Anadolu yakasına yanaşamaz oldular. Zamanında dönmüştü ihtiyar Sabık Sultan. Nitekim gelişinden 10 gün sonra Selanik'in Yunan'a teslimi gazete manşetlerinde belirdi. Bir ay boyunca başlıklardan inmedi kara kara haberler. Sırplar Üsküp'ü, Karadağlı Sırplar Arnavutluk'un bütün kuzey kısmını, Yunanlılar Preveze'yi, Midilli, Sakız, Limni'yi, tüm Ege adalarını işgal ediverdiler. Bulgarlarsa daha işin başında kırklar elini alıp Çatalca'ya dayanmışlardı. Bucan pazarında evini barkını terk edip zulümden kaçan Müslüman halk, aç bilaç yollara düşmüş, azığı tükendikte ot, kök, salyangoz fare ne bulduysa yiyerek gece gündüz dere tepe demeden yürümüş, sürünmüş, ayakta kalabilen, doluya tutulmuş göçmen kuş misali İstanbul surlarının içine atmıştı kendini. Kaçabilen, Anadolu yakasına göç eden oralı yerlilerin anlattıklarına göre rüzgar batıdan estiğinde gök gürültüsünü andıran top sesleri rahatlıkla duyuluyormuş. Edirne kapının, top kapının önleri birbirine girmiş kanılarla sur dibine bitap düşmüş, hırpani yaratıklardan, ağlaşan çoluk çocuk ve inleyen hastalardan geçilmez olmuş. Şehrin içlerine doğru sızan bu perişan kalabalık camilere sığınmak, meydanlarda konaklamaktan başka çare bulamamıştı. Cepheden getirilip Sirkeci'ye boşaltılan vagonlar dolusu yaralı asker tedavi için Fatih Camii gibi Taksim tarafındaki Alman sefareti de hastaneye dönüştürülmüş, bu sefaret içinde yeniden baş gösteren koleraya yakalananları ise diğerlerinden ayırıp Ayasofya Camii'ne kapamaktan başka çare görememişti sıhhiye teşkilatı. Devlet hizmetinde idari seviyede bulunan memur sınıfı silah altına alınmaktan muaf tutulduğundan konakta seferberliğin etkisi ilk olarak paytona koşulan atın müsaade edilmesiyle baş gösterdi. Haşim Bey artık Üsküdar'a yaya olarak iniyor, akşamları kendisini karşılamaya gelen Raşit Efendi ile birlikte yokuş yukarı yaya olarak dönüyordu. Bütün atlar ordu emrine alındığından tramvaylar depolara çekilmiş, azınlığın perasında bile develer dolaşır olmuştu. Çocukluğundan beri Bulgar zulmünü duya duya büyümüş olan Haşim Bey bu zalimlerin göz açıp kapayıncaya kadar Çatalca'ya vardıklarını duyduğunda hanımıyla oturup İstanbul'dan uzaklaşmanın doğru olup olmayacağını konuşmuş, koca ev halkını, dedeyi, neneyi, bilhassa dakikası dakikasına uymayan Huriye Hanım'ı neyle nereye götüreceklerini kestiremediklerinden kadere boyun eğip oldukları yerde kalmaya karar vermişlerdi. Bu zalimlerin konağı gasp etmeleri halinde çiftlik iyi kötü derde deva olurdu. Süre gelen felaketlerin ikinci haftasında Haşim Bey dairede İngiliz sefaretinin gözetiminde basılan Levant Herald'ı eline aldığında taraflarca imzalanacak mütarekenin gün meselesi olduğunu, hafta içinde alınacak kararların Londra'da toplanacak konferansta yürürlüğe konacağını okudu. Çatalca önlerinde durdurulan Bulgarlar Edirne'ye girememişler, Yunanlılarsa bu anlaşmaya imza koymaktan kaçınmışlardı. Memleketin eli kolu budanacaktı besbelli ama ne de olsa Osmanlı'nın yüzyıllar boyu payitaht olan İstanbul kurtulmuş sayılırdı şimdilik. Bir akşamüstü gıcırdaya gıcırdaya bir kanı durdu konağın önünde. Acı acı Esenpoyraz'da yüzü gözü örtülü cübbeli bir adam bahçeden içeri aldı kanıyı. Taşlığın kapısını tokmaklayan bu garip kişi, 40 yıllık tanıdık gibi pencereden bakan Rana'ya el salladı. Kömürlükte uğraş veren Hacı Ağa'nın kapıyı açmasıyla yüzünü saran atkıyı sırtındaki cübbeyi atınca bu garip yaratık Selahattin Efendi oluverdi birden. Saçı sakalı ağarmıştı amcanın. Didi sen dede mi oldun diye kollarına atılan yeğenini öpüp mutfağın çeşmesinde elini yüzünü yıkayan amca, gördün mü gene dede oldum muzip kız dedi, dedelik bana nasip olmaz. Hadi gel bak neler getirdim, bir gün için nasıl dede olduğumu sonra anlatırım sana diyerek Rana'yı sırtından çıkardı cübbenin içine doladı. Öküzleri ahıra çektikten sonra Hacı Ağa ile birlikte kanadan çıkarıp eve taşıdıkları 4-5 küfe mangal kömürü, birer çuval patates, salatalık, güğümde süt, mendillerde süzme peynir, tereyağını yengesine teslim edip bu ne bil bakalım diye yeğenine döndü amca. Kafeso biliyorum, içinde ne var peki? Kafesi örten bezi aralayıp 4 adet sarı civcivi gördüğünde heyecanlandı. Sevinçten bağırmamak için elini ağzına kapadı. Bu narin yaratıkları sevme, besleme, koruma duygularının hepsini ilk defa olarak bir anda yaşadı Rana. O sırada yorgun argın eve dönen Haşim Bey daha bahçedeki kanının nereden çıktığını soramadan babasının beline sarılan kızının kafesi gösterip "Beyba bak, Didi dede bana ne getirdi?" demesiyle çoktandır görmediği biraderini fark eden Haşim Bey onu bağrına bastı. Didi neden dede olsun kızım? Yok dedeydi dede oldu yalan söylemiyorum beyba diye direten yeğenine arka çıktı amcası. Askerlik meselesi ağabey ihtiyara kim ne der sakalıma kaşlarıma un serptimdi gelmeden gerisini yolun tozu halletti. Ramazan bayramı gelip geçmiş aylar sonra ilk defa bir araya geliyordu aile. Bunca zaman hiç haber çıkmayınca seni herhalde götürdüler diye düşündüm. Gelmediler mi çiftliğe? Gelmez olurlar mı ağabey? Biz daha çatışma kiminle nerede duymadan bilmeden üç kolcu birden geliverdi çiftliğe. Beni de saçlarına kır düşmüş Kevork'u da götürmek istediler. Kevork'u bilmem ama senin nüfus kaydın Aksaray kütüğünde. Aksaray'da kütük mütük kalmadı. Hepsi kül oldu gitti. Hangi esasa göre adam toplarlar bunlar? Hangi esas ağabey? Yangınlar bir yana senelerdir yığılan muhacirlerle ne defter kalmış ne kütük. Adamlar tavşan avına çıkmış gibi nerede ne buldularsa kime rast geldilerse alıp götürdüler. Siz ne yaptınız peki? Bir kuzu bir çömlek peynir işleri halletti. Bizden daha faydalı buldukları at ile arabayı aldılar, savaşıp gittiler. Cümlemize geçmiş olsun diye rahat bir nefes aldı Haşim Bey. Ardından müjdeyi verdi. Mütareke imzalandı dün Bulgar hükümetiyle. Savaşın sona ermesi, Selahattin Efendi'nin meydana çıkması, gergin endişeli havayı biraz olsun gevşetmiş, cansız bebeklerini bakiye emanet eden Rana, canlı civcivlerine adamıştı kendini. Palazlanıncaya kadar soğukta bırakılmamalarını tavsiye etmişti amcası, çiğni sobanın yanına koymak istedi kafesi. İnsanların oturduğu odada tavuk mu beslenir diyen anası bu işe razı olmadı. Zemin katın dört bir yanına kurulan kapanlara rağmen Sultan Tepe'nin mahalleye dönüşmesinden beri farelerle başa çıkmak bir sorun olmuştu. Nene içi saman dolu, karın kısmı oyuk civcivlerle analık yapacak tavuğa benzer bir yastık hazırladı. Hacı Ağa taşlığın duvarına koca bir çivi çaktı, yünlü kumaş parçasıyla fırdolayı sarılı hafif bir çiviye asıldı. Rana kız sırtında yün hırkası, ayağında yün çorabı, taşlıkta civcivlerini seyretmek, çanağın suyunu yenilemek, ufak tefek doğradığı lop yumurtanın sarısını onlara yedirmekle geçiriyordu gününü. Kimsenin görmediği bir anda birini tutuyor, öpüp severek hırkasının içinde saklıyor, cikciklerine karşılık öğrendiği tatlı sözlerle onlara analık ediyordu. Taşlıkta bulunduğu saatler boyunca beş basamakla çıkılan iki kat arasındaki hiç ayak basmadığı o esrarengiz daireden arada bir sesler duyuyor. Orada kimlerin oturduğunu merak etmesine rağmen bacı 2-3 yıl önce koca dudaklarını bir şey yutacakmış gibi açıp kapayarak ''Aman ha, sakın gitme oraya, umacı var, ham eder seni'' diye onu korkuttuğundan yaklaşmaya cesaret edemiyordu o yana. 4. Civcivleriyle tatlı tatlı muhabbete daldığı bir gün o esrarengiz yerden gelen alçak sesli konuşmalar duydu. Merakı korkusunu yendi, pabuçlarını çıkarıp sessiz sedasız seyirte seyirte basamakları çıktığında kafes şeklinde bir kapının arkasında bağdaş kurmuş kitap okuyan ihtiyar bir hanım gördü. Sessiz hareketsiz pusuya yatmış kedi gibi bekledi. Hiç de umacıya benzer bir tarafı yoktu bu kendi halinde çelimsiz görünüşlü yaşlı kadının. Kitabını mırıldanarak okuyor, gözünü kitaptan ayırıp duvara diktiğinde mırıldanma iki sesi iki ayrı kişinin karşılıklı sohbetine dönüşüveriyordu. Biri ince, biri kalın, iki ses aynı gırtlak. Ne olup bittiyse kalın ses, yeter artık, ettiğini buldun diye hiddetlenince iyice sinen Rana dört ayak geri geri adımlarla merdivenden aşağı kayıp nenesinin yanına vardı.